Ayrım 12. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lombardis. Sayfa 155. Kahire. Nisan 1950. İskenderiye limanında Stefanos Vranas'ı Kahire'ye götürmek için bir araba bekliyordu. Angelos'a da beraberinde götürme ve kendine yer bulana dek evinde misafir etme isteğini belirtti. Bagajlarıyla birlikte kalabalık arasında limanın çıkışına doğru yürüyorlardı. Angelos buraların kendisini beklediği duygusuna kapılıyor, her adımda bunu hissediyordu. Hoş geldin dercesine. Artık güvensiz değildi, gidişatından emindi. Bir bayram coşkusu vardı içinde. Hava değişimi heyecanlandırmıştı onu. Her yerden sesler duyuyordu. Herkesin bir arada durmadan bağırışarak konuşması Arapların adetiydi. Limanın doğu tarafındaki çıkışta, inşa edildikten sonra asırlarca binlerce depremin yıktığı eski deniz fenerinin temelleri üzerinde Memlük Sultanı Kayit Bay'ın kalesini gördü. Büyük İskender'in rüyası karşısında duruyordu. Mısır'da yeni bir başşehir olarak kurduğu kentti. Tüm egemenliğinin ticaret ve bilim merkezi olacak bir kentti. İskender'in tahminine dayalı gömülü olduğu yer de buralarda bir yerde olacaktı. Limanın ana çıkışından geçerken başında örtüsü olmayan oldukça modern giyimli bir Mısırlı göründü. Stefanos'u bekleyen şofördü. Selamun aleyküm dedi onlara. Aleyküm selam diye yanıtladı. Bagajlarını almak için eğildi, onları arabaya yerleştirdi. Koyun büyük caddesi Kornis ona Selanik'i anımsatıyordu. Kuzeydeki açık deniz bir elen rüzgarını getiriyordu. Seyret seyret bitmezdi. Her yerde seyyar satıcılar, renkli karoseriler içinde rengarenk insanların arasında oraya buraya gidip geliyorlardı durmaksızın. Doğu tüm görkemiyle buydu. Mısırlılar Akdeniz'in Ellas'ı İskenderiye'den ayırdığına değil birleştirdiğine inanırlar, dedi Angelos'la birlikte arabanın arkasında oturan Stefanos. Eski yazarlar İskenderiye'ye kentlerin kenti derlerdi. Doğrudur, Mısırlılar Helenlerden saygıyla bahseder ve onları severler. Kardeş olduğumuzu söylediklerini bilmen gerekirdi. Helhuriye yolunda trafik boğucuydu. Nargile kokan kahveler, Arapça kitabeler, doğu müzikleri ve Mısırlıları öğlen namazı için camilere çağıran müezzinlerin sesi. Tüm keyfi yerindeydi. Her şeyi unutmuştu. Başka bir dünyadaydı. Onu kendinden geçiren bir dünyadaydı. Ve bindiği araba da onu oraya götürüyordu. Yolda sadece develere ve renkli giysileriyle fellahlara rastlamışlardı. Akşam üzeri Kahire'nin dış mahallelerindeki yoksul semtlere vardılar. Alçak evler kerpiçtendi. İnsanlar yalın ayaktı. Omuzlarında su testileri taşıyan kadınları gördü. Kahire'de sıcak hava nemliydi. Merkeze vardıklarında güneş batmak üzereydi. Müezzin caminin yüksek minaresinde günün son ışığını uğurluyordu. Sesi sokaklardaki insanı, örtülü kadınları, başları sarıklı ve entarili erkekleri ibadete çağırıyordu. Gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü. Arap akşamı Kahire'nin üzerine örtü seriyordu sanki. Dur dedi Angelos şoföre. Bu manzaranın tadını çıkarmak için biraz inmek istiyorum. Stefanos da ona uydu. Bu bir davet. Beni bunu bilmeye çağırıyor dedi Angelos. Eski dönem yazarları diye söze başladı Stefanos. Evrenin annesine ve yeryüzünün altın rengi de bahçesine sahip olduklarından bahsetmişler. Mısır dilinde buraya El Kahire denir. Anlamı üstün gelen demekmiş. Daha ilk bakışta aklımı başımdan aldı. Yakında yaşamak için derin bir güç hissediyorum. Peki gidelim. Çünkü bu halkın içinde dolaşmak için şiddetli bir istek var içimde. Daha önce böyle renklerle görmemişti gökyüzünü. Portakal gibiydi. Bazı köprülerden geçtiler ve kıyıya yöneldiler. Buranın daha sonra Angelos Kahire'de Nil'in biçimlediği iki adadan biri olduğunu fark etti. Her yerde yol boyunca eski yüksek palmiye ağaçları vardı. İnsan seli geride kalmıştı artık. Oldukça yeşillik içinde bir evin önünde durdular. Ortadaki büyük olan ev 3 zemin katı dairesinden oluşuyordu. Avluda 60 yaşlarında bir adam vardı. Stefanos onu Helen diliyle selamladı. Yanımda İstanbullu bir gezgin getirdim. Hangi güzel rüzgar getirdi sizi buralara? Dünyanın gözleri diye yanıtladı Angelos. Aa, o zaman doğru yere geldiniz. Bana da öyle geliyor. Doğru karar vermişsin. Teşekkür ederim. Daha yolu var diye ekledi Stefanos. Sina'ya gidecek. Yani önemli bir gezi. Evet. Gözlerinde Kahire'nin seni büyülediğini görüyorum. Gerçekten de hiçbir yerde bu duyguya kapılmadım. O sırada biri daha gelir yanlarına. Bay Nikolas, seni Angelos Komnenos ile tanıştırayım. Komnenos? diye bağırdı ve yüzünde bir ciddiyet belirdi. Biz önce bir yerleşelim diyerekten araya girdi Stefanos. Sonra konuşuruz. Üç daireden Stefanos ortadakini kiraladı. Daireye girdiler ve Angelos'a ikinci odayı verdi. Karşısındakini de kendisi geçti. Oda doğu tarzında döşenmişti. Her şey düzenliydi. Banyo yapma ihtiyacını duydular. Kendilerini kirli hissediyorlardı. Banyodan sonra kendilerine geldiler. Üstlerini değiştirdiler. Sonra da Kahire caddelerinde dolaşmak üzere hazırlandılar. El Muski serasına gittiler. Burası çerçilerle, dil bilen tüccarlarla ve Yasemin satan Libyalı kadınlarla doluydu. Han el Halil'in çarşısı yakınında Mısır'ın yaşam kaynağı bitmez tükenmez Nil uzanıyordu. Kentin dolambaçlı sokaklarında dolandılar. İnsanı baştan çıkarıyordu. El Hüseyin meydanında nargilenin hoş kokusuna kapılarak bir kahveye oturdular. El Azhar Camisi'nin üzerinde gökyüzü yıldızlarla doluydu. Onlara yerel lehçede Sisa dedikleri iki nargile getirdiler. Kömüründen kurumuş elma kokusu veren duman tütüyordu. Birkaç nefesten sonra insan dinginlik verici güçlü bir duyguya kapılıyordu. Her yerde onu izleyen gözlere rastlıyordu. Kadınların örtülü yüzlerinden kara gözleri can yakıyordu. Ona yasemin ve kokular sunmuşlardı. Başka bir dünyada yaşıyordu artık. Cazibesinin sınırı olmayan, kendini tümüyle serbest bıraktı. Uzaktan duyduğu davulların ritmiyle neredeyse dans edecekti. Tüm bu insanlar bugünü yaşıyorlar. Yarın Tanrı büyüktür dedi Stefanos. Bizler ise tersine daha çok yarını düşünüyor, bugünün gerçekliğini görmüyoruz. Kentin asırlık ruhu yaşamı aynı ritimde tutuyordu. Kahvedeki müşteriler yalnız erkeklerdi. Caddelerde 24 saat hareket vardı. Eve döndüklerinde Angelos geçen zamandan etkilenmişti. Zaten duygular hiç uyumaz ya da derin uykuda onları rüya olarak görürüz. Sabahleyin Angelos yataktan kalktı. Peder Prodromos'u anımsayaraktan. Banyoya gidip yıkanmak üzere odasının kapısını açtı. Karşıda mutfaktan sesler duydu. Oraya yöneldi. Stefanos'un orta yaşlı Mısırlı bir kadınla konuştuğunu gördü. Onlara günaydın dedi ve yanlarına yaklaştı. İyi uyudun mu? Hiç böyle güzel uyumamıştım. Bu Bahar dedi. Ve ev işlerine bakan kadını gösterdi. Mısır diliyle kadın ona selam verdi ve bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadığı için Stefanos'a baktı. Seni selamlıyor ve iyilik diliyor dedi. Bundan etkilendi Angelos. Başını aşağıya doğru eğdi, elini kalbin üzerine koydu ve kadına ne dediğini anladığını belirtti. Kahvaltıda ne almak istersin diye soruyor dedi Stefanos. Kendisi neyi uygun görürse diye yanıtladı Angelos. Dışarıda oturalım, daha iyi olur dedi Stefanos. Tamam, gidip elimi yüzümü yıkayayım. Banyodaki hoş kokular bile başkaydı. Kahire güzel kokularıyla etkiliyordu insanı. Uzun verandada büyük bir mermer masa vardı. Evdeki herkes için ortaktı. Dairesinin kapısından çıktıktan sonra yandaki evde kalan Helen kökenli bir bay ve yaşça daha büyük olan saygın görünümlü entari giymeyen Mısırlı bir hoca ile karşılaştı. Mısırlı sandalyeden kalktı, hafifçe eğildi, sonra da elini uzattı. Angelos alçak gönüllülüğünü ve kibarlığını fark etti adamın. Günaydın dedi Angelos'a Helence olarak. Günaydın diye karşılık verdi Angelos. Aynı anda yandaki açık kapıdan elinde tepsi bir esmer güzeli geliyordu. Angelos gözlerini bu güzel kıza çevirdi. Göz göze geldiklerinde kızın gülümsemesi yüzünü aydınlattı. Kara gözleri buğuluydu, ruhunun gözleriydi sanki. Bu diyardaki gerçeklik ne kadar yalın diye aklından geçirdi Angelos. Düşüncelerini oldukça iyi İngilizce konuşan kibar Mısırlı bozmuştu. Bu gelen torunum Miriam dedi. Miriam yani Maria. Evet düşündüğün gibi diye ekledi kızın kendisi İngilizce olarak bakışlarını üzerinden ayırmadan. Kızımız üniversite eğitimi görüyor diye belirtti dedesi. Hangi alanda? Arkeolog olmak istiyor. Burada Mısır'da bu konuyla ilgilenilmesi gerçekten önemli. Siz de ressammışsınız Stefanos'un söylediğine göre dedi Miriam tepsiyi masaya koyduğu sırada. Gözlemlerimizi aktarmaya hep kalsınlar diye gözlerinizin içinde gördüğüm teveccühü resmetmeye çalışıyorum diyelim dedi Angelos. Bunu başarabilir misiniz diye sordu Miriam. Tanrı'nın izniyle uğraşıyorum. Ne kadar zaman burada kalacaksınız? Kahire'de insan zaman kavramını yitiriyor. Sen bunu bilemezsin çünkü aklını başından almıştır. İstediğin kadar burada kalabilirsin diyerek araya girdi Stefanos yanlarına geldiği sırada. Size de fazla yük olmayayım. Hayır be kardeşim böyle düşünme. Kesinlikle yolculuğumu sürdürmeyi isterim. Beni ağırlarsanız birkaç gün kalmayı düşünebilirim. Onu orada alıkoyan nedenler de vardı. Tam anlamıyla Kahire'nin fırtınalı yaşamına, doğu etkisinin iksirine teslim olmuştu. İçinde esen ölümsüz rüzgar nereye gitse onunla bir olmayı istiyordu. Daha çok kendine uygun olduğunu hissettiği yaşamı, yalın insanlardan çıkan bilgeliği seviyordu. Onlara ben de inanıyordum. Farklı bir yapıları vardı, dolaysız. Nitelik olarak oldukça az, fakat belki de daha öz oldukları içindi. Bir hayat bulmaya çalışıyordum Samir, dedi yaşlı Mısırlı'ya 5 gün önce oturdukları verandada. Peki ne anladın? Sorun ne anladığım değil, dizlerimin üzerine çöküp yüzümü yukarıya kaldırdığımda ne hissettiğimdir. Hissediyorum çünkü yaşıyorum. Bilinmeyenlerden etkileniyorum. Bizi uzaktan çağıran o büyülü, göz kamaştıran ışıkta yıkanıyor gibiyim. Yeni vaftiz edilenler, Samir kendilerini sevmeye, hissetmeye, secde etmeye, yaşamaya verirler. Sana bir sırrımı söyleyeyim dostum. Kendimi kaderime bıraktım. Belki de ne yapacağını benden daha iyi biliyor. Sana Araplarla ilgili bir örnek vereyim, dedi Samir. 2 asır önce de üstlerine entari giyiyor, başlarına bez sarıyorlardı. Şimdi de aynı giysiyi giyiniyor, aynı yaşam tarzını sürüyorlar. Çünkü daha o zamandan kendilerine neyin uygun geldiğini bulmuşlardı. Bu yabancılar abartılı gelebilir, fakat özde onlara da gökyüzü hükmetmektedir. Miriam'ın hazırladığı hatmi çiçeklerinden hazırlanmış sıcak bitki suyunu içiyorlardı. Samir iyi bir arkadaştı, bilgiliydi. Angelos konuyu değiştirdi ve ailesi hakkında bir şeyler öğrenmek istedi. Miriam'ın bu dünyada senden başka kimsesi var mı? Ailesi Luxor'da yaşıyor. Tahsil gördüğü için yanımda kalıyor ama oraya geri döneceğini sanmıyorum. Tüm ilgisi burada. O sırada Miriam da yanlarına geldi, oturdu. Yüzünde hep bir memnuniyet ifadesi vardı. Seni böyle mutlu yapan nedir, diye sordu kıza. Yaşıyor olmam. Sadece bu yeterli mi? Gerisi bana kalıyor. Şansa inanıyor musun? İçimde güçlü bir inanç var. Şans beni bu yüzden çok da ilgilendirmiyor. Gülümsedikçe rahatlıyorum. Mısırlı güzel karşısında duruyordu. Güzelliğin kaynağı çok daha derindeydi kuşkusuz. Dedesi torununa yakındı. Tüm dünyaya sahip olduğunu hissediyordu. Resim çizmeyecek misin, diye sordu Miriam. Sonradan malzeme olsun diye gördüklerimi kafamda topluyorum. Yani tasasız günlerini yaşıyorsun. Evet, bu da gerekli. Kim için? Yaşam için. Bu sarı yer bize her zaman gizemi büyük bir hayat verir, diye söz aldı Samir. Ne kadar yalın görünürse çok anlamı vardır, alev saçan hikayeler gibi. Zaman bulursak sana bazılarını anlatmayı isterim. Acaba bilgeliğin yaşı kaçtı? İnsanlara mesajlar gönderiyor. Sanki havadaymışlar da herkes kendini besleyebilmek için kapmaya çalışıyordu. Bilgeliğe ulaştığında ya da o seni yanına aldığında okşamalarıyla insanı sardığına inanıyordum. Angelos için tek bir bilgelik vardı, yaratmak. Hisleriyle nefes alıyordu, bilinçaltının peşinden gidiyordu ve rehberin ışık tuttuğu yerde aradığı gerçeğe kavuşuyordu. Kahire'nin büyülü havasında 2 hafta geçti. Sonunda gideceği yere hareket etmeye karar verdi. Gördüğü konukseverlik mükemmeldi. Ev halkına söz verdi, onları görmek için tekrar geri gelecekti. Sina, Nisan 1950. Sina çölü korkunç ve acımasızdı. Angelos 2 gündür Sina'nın kalbine yolculuk ediyordu. Otobüsle Süveyş kentine ulaşmış, oradan da Kızıldeniz petrol kuyularına giden bir kamyonla yarımadanın ortasına varmıştı. Burada ihtiyaçları gereği petrol şirketlerinin yaptırdığı yol bitiyordu. Oradan itibaren yolu yaya almaya koyuldu. Kızıldeniz'i geride bırakmıştı, çölün ortalarına gitmek üzere. Yer yer patikalardan yürüyor, yer yerde farklı devecilerle yol alıyordu. Çünkü deveciler bölgeyi aralarında paylaştırmışlardı. Çöldeki sınırlarını nasıl oluşturduklarına şaşırmıştı. Fakat elbette onların da kendi kuralları vardı. Çok daha eski dönemlerde hacıların manastıra varması 19 gün sürermiş. Farklı kabileler ve soyguncular arasında. Fakat Helenlere hiç zarar vermezler, tersine yollarına devam etmeleri için onlara su verirlermiş. Aya Katerina keşişleri Helen'di ve bu insanları da korumacı olarak tutuyorlardı. Yolculuğu farklı boyut alıyordu. Vaat edilen topraklara dönüş yolculuğunun 40 yıl sürdüğü İsrail halkınınki gibi. Kutsal kitabın İsa'nın habercisi olarak adlandırdığı peygamber ve yasa koyucu Musa'yı anımsadı. Tanrı'nın havale ettiği ağır bir yükü taşımış ve Tanrı yoluna girmişti. Navajo dağına çıkmak üzere ve Evangelias'ın toprağına kavuşmak için Munav bozkırlarından gelen halkın önüne geçmişti. Süveyş körfezinden, Akamba körfezinden, Tih çölü ve Ürdün nehrine dek uzanan uçsuz bucaksız çöl birçok tinsel duyguyu canlandırıyordu. İki günlük yürüyüşün ardından geceleyin Faran vahasındaki bir handa konakladı. Orada yemek verdiler ona. Ayrıca hem içmesi hem de üzerine yapışan çöl tozundan kurtulmak amacıyla yıkanması için de kuyudan su getirdiler. Bedevilerin davranışları dostaneydi. Mütevazi dünya görüşleri büyük bir saygı uyandırıyordu. Ciddi yüz ifadelerinde Angelos yerin çetinliğinden, göğü korkutacak denli gökyüzüne yükselen granit dağlarından kaynaklanan zapt olunmaz bir çöl yaşamını gördü. Bir sonraki gün tesadüfen manastırdan gelen bir araba göründü. Bu kişi Sina yolu üzerinde sefer yapan Heraklis idi. Ondan kendisini oraya götürmesini rica etti. Süveyş'teki evine gitmeye tasarladığı için Heraklis biraz tereddütten sonra geriye dönüp Angelos'u gideceği yere bırakmayı kabul etti. Çölü arabayla geçen ilk kişiydi. Bu sayede keşişler de zamandan kazanıyorlardı. Herakles'in zamanı daha fazla bu çölde geçiyordu. İçerilere doğru ilerledikçe dağların hacmi artıyordu. Yerin çıplaklığı her şeyin çok yakın ve daha açık olduğunu aracısız olarak anlamayı sağlıyordu. Dev gibi kütlesel granitler bıçakla kesilmişlerdi sanki. Rahan Vadisi'ne varınca Herakles parmağıyla ona dağların dibindeki bir yeri gösterdi. Angelos bakışlarını oraya çevirdi. Üç yüce dağın eteklerinde oluşan küçük bir vadideki Aya Katerina Manastırı'nı gördü. Vardım dedi içinden. Vadide bir kaynak vardı. Şuayb'ın kızları koyunlara buradan su içirirlermiş. Musa ateşte yanan ama tükenmeyen çalılar olayıyla burada karşılaşmış. Aya Katerina Manastırı da tam bu yerde inşa edilmişti. Dünyaca ünlüydü. Burada vahiy olunmuştu peygambere. Üç tek tanrılı dince de tanınan yasa levhaları. Bazı yerler var ki bunlar bilinmez. Dolayısıyla anlamsız kalırlar Sina gibi. Burada duygular hareketleniyor, seni sarıyor ve tarih onu hissetmen için seni dürtüyordu. Çünkü yaşantımızda bazı olaylar var ki bunlar mucizeden başka bir şey değildir. Araba manastırın bahçe alanına girdi. Burası küçük bir vahaydı. Birçok bedevinin dolaştığı, zeytin ağaçlarıyla dolu dar bir yoldan yukarıya doğru gittiler ve karşılarına yüksek surlar ve de manastırın girişinde durabilecek kadar küçük bir eşik çıktı. Manastırı akınlardan korumak amacıyla inşa edilen dörtgen biçimindeki surlar göğe yükseliyordu. Angelos arabadan indi. Üstü başı toz içindeydi. Bagajdaki eşyalarını aldı. Bohçasını omzuna astı, resim malzemesi dolu valizini de eline aldı. Kendisine iyi ibadet dileğinde bulunan Herakles'le vedalaştı ve manastır kalesinin açık olan keşiş girişinden içeriye doğru ilerledi. Kale kapısından eğilerek geçti, karanlık kemerli bir koridora girdi. Burada karşısında büyük bir Aya Katerina ikonunun bulunduğunu fark etti. Tanrı'ya şükürler olsun dedi ve haç işareti yaptı. İç avluya çıkan dolambaçlı koridorda ilerlemeye devam etti. Amacına varmanın memnuniyet duygusu dolmuştu içine. Tüm iç alan farklı mekanlarla değerlendirilmişti. Bir düzlüğe vardı. Orada onu karşılamaya istekle gelen bir keşişe rastladı. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu keşiş. ''Birçok yerden peder.'' dedi. ''Uzaktan mı?'' diye sordu diğeri. ''Evet peder, çok uzaktan. Eğer sizi bir şeyden alıkoymuyorsam, peder Prodromos'a haber vermenizi rica edeceğim.'' ''Onu tanıyor musun? Vaftiz oğluyum. Gel biraz dinlen, ben de haber vereyim ona.'' Keşiş Angelos'u alıp misafirhanenin aşağısındaki gölgeliğe götürdü. Kendisi de Piskopaslar Meclisi'ne doğru gitti. Çölün tozu üzerine yapışmıştı, silkindi fakat boşunaydı. Üç bedevi bir kenarda bir duvarı onarıyorlardı. Angelos'u fark edince ona bakmak için çalışmaya ara verdiler. Angelos el işaretiyle onları selamladı. Onlar da hemen karşılık verdiler önünde eğilerekten. Manastırın içinde olmaktan dolayı ruhunu bir sevinç sarmıştı. Ağır basan bir saygı duygusu yorgunluğunu hafifletmeye başlamıştı. Biraz sonra pederin hızlı adımlarla kendisine doğru geldiğini gördü. Duyduğu sevinç yüzünü sarmıştı. Mutluluk taşıyordu kucaklaması. Klostes'in kısmeti. Günlerdir gelmeni bekliyordum. Geldim. Tanrı'ya şükürler olsun. Son günlerde hep seni düşündüm. Konuşacak çok şeyimiz var. Evet peder Prodromos. Aynı şeyi ben de istiyorum. Senin her zaman bana cesaret verdiğini düşünüyorum. Dualarım seninle Angelos. En son 2 yıl önce görüşmüşlerdi. Elini Angelos'un sırtına koyarak onu büyük bölüme götürdü. Burası Tanrı Dağı'nın göründüğü ve keşişlerin inziva odalarının olduğu bir yapıydı. İnan bana, sanki buralara daha önce de gelmişim gibi bir duyguya kapıldım. Havada bulutların üzerinde yürüyorum sanki. Tanrı'nın yakınına geldin Angelos. Sana ruhunu yükseltmen, onunla konuşman için güç verir. Böyle olur. Seni iyi tanıyorsam burada aradıklarınla ilgili çok şey bulacak ve kuşkularından arınacaksın. Gördüklerin seni tamamlayacaktır. Sesine tanrısal ses katılacak ve gerçek varlığını keşfedeceksin. Kim olduğunu bileceksin. Kendimizi bilmediğimizden değil, içimizdeki bir şeyleri sürekli yitirdiğimiz için. Tüm olamıyor, yarım kalıyoruz. Sözlerini dinliyor ve onları özümsüyor Dangelos. Peder ona manastırın kuzeybatı tarafında çevreyi gezdirdi. Şekerli bir kahve ikram etti. Sonra da onu üst kattaki yerleşeceği bir odaya götürdü. Odanın penceresi manastırın iç kısmına bakıyordu. Sol tarafta misafirhane vardı. Karşıda manastırın ortasında kilisenin çan kulesi ve yanında beyaz minareli küçük bir cami bulunuyordu. Eski Aziz Vasilos'un şapeliyle asırlardır yan yana duran. Akşam ayin için çan çalıyordu. Yataktan kalktı ve hazırlanmaya başladı. Aldığı banyo onu dinlendirmişti. Kendini daha iyi hissediyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 167.